Arkadaşlar merhaba. Özgürce'nin Paskalya'ya özel podcast'ine hoş geldiniz. Bugün yine Özgür Uludağ kardeşimle birlikte Paskalya, yani İsa Mesih'in dirilişini andığımız bu bayramda ne anlama geliyor? Kutsal Kitap bu diriliş hakkında ne diyor? Neden böyle bir şey oldu? Ve elbette neden kutluyoruz? Bu bayramın bizler için önemi, anlamı nedir? Ona bakacağız. Hoş geldiniz. Hoş geldin Özgür kardeşim.
Hoş bulduk. Sen de hoş geldin. İyi bayramlar. Bayram tıraşımızı tam olamadık.
Olamadık ama hani olacağız söz. Dediğimiz gibi.
Bayramdan sonra mı?
Aynen, bayramdan sonra bayram tıraşı olacağız. Dediğimiz gibi İsa dirildi.
Amin. Gerçekten dirildi.
Amin amin. Ve bu diriliş dediğin gibi son podcastimizde bizim için en önemli bayram bir anlamda. Kutlamaların en üstü, en önemlisi bizim için Paskalya. Çünkü İsa Mesih'in geliş amacı, beden alış amacı bugün de tamamlanmış oldu. Elbette yine ayetleri okuyarak bakacağız. Ama girmeden önce paylaşmak istediğim bir şey var mı? Bu Paskalya hakkında bir tarihi bir not düşmek ister misin?
Yani herkesin Paskalya'sı kutlu olsun. Bizim için en değerli bayramdır. Çünkü diriliş bizim umudumuzu simgeler. Diriliş bizim kurtuluşumuzun garantisidir. Kutsal yazıların dediği gibi Mesih dirilmemişse imanımız da yaptıklarımız da boştur. Biz de herkesten çok acınacak durumdayız.
Evet.
Ama şükürler olsun ki hem Tanrı sözü hem yapılan her şey bize gösteriyor ki Mesih dirildi ve bizim için sunulan kurbanın Tanrı katında nasıl bir karşılık bulduğunu gördük.
Evet.
O yüzden artık onda kurtuluşa, günahların bağışlanmasına sahibiz diyor kutsal yazılar.
Evet. Bu o anlamda dediğim gibi yani İsa Mesih'in amacının gerçekleştiği ve ilan edildiği bir gün. Havalilerin değiştiği, dönüştürüldüğü bir zamana giriyoruz elbette şimdi de. Fakat Paskalya günü nasıl oldu da bugüne denk geldi? Nasıl yani karar verdik? Ayetlere bakmadan önce ilk başta bir tarihine bakalım. Nasıl oldu da bu Paskalya'nın tarihi belirlendi?
İznik Konsili'nde bir karar verildi bununla ilgili. Farklılıklar var. Nasıl hem İznik Konsili'nde karar verildi hem farklılıklar var. Çünkü Batı kiliseleri özellikle Gregorian takvim kullandığı için o takvime göre yapılan hesaplamaları baz alarak bu tarihi koyuyorlar. Doğu kiliseleri de Julian takvimi kullandığı için o farklılık geliyor ama özellikle İznik Konsili'nde verilen karar hani bahar ekinoksu, dolunay onu böyle baz alarak bir tarih hesaplaması yapmak. Yani bu tarih tartışması tabii büyük şeylere de sebep oldu ama nihayetinde fark buradan kaynaklanıyor.
Doğru. Ama bu yıl o fark olmayacak.
Bu yıl hepimiz zannedersem aynı tarihte kutluyoruz.
Evet, evet. 20 Nisan'da birlikte kutluyoruz yani bugün. Güzel bir şey aslında. Bizleri bir anlamda birleştirmiş oluyor ama aslında o zaman şeye dönelim. Yani neden oldu? Neyi kutluyoruz tam olarak? Sen biraz açıkladın ama ayetlere bakarak da yapalım.
İyi olur.
İlk başta ben Matta'dan okuyayım o zaman. Daha önce yaptığımız gibi. Matta'dan okuyacağım. Ondan sonra diğer ayetlerden bakaraktan havaliler ne öğretti Paskalya hakkında. Onlara bakacağız. Matta 28'e şöyle diyor. Şabat gününü izleyen haftanın ilk günü tan yeri ağrırken Mecdeli Meryem ile öbür Meryem mezarı görmeye gittiler. Ansızın büyük bir deprem oldu. Rabbim bir meleği gökten indi ve mezara gidip taşı bir yana yuvarlayarak üzerine oturdu. Görünüşü şimşek gibi, giysiler ise kar gibi bembeyazdı. Nöbetçiler korkudan titremeye başladılar. Sonra ölü gibi yere yıkıldılar. Melek kadınlara şöyle seslendi. Korkmayın, çarmıha gelen İsa'yı aradığınızı biliyorum. O burada yok. Söylemiş olduğu gibi dirildi. Gelin onun yattığı yeri görün. Çabuk gidin. Öğrencilerine şöyle deyin. İsa ölümden dirildi. Sizden önce Celile'ye gidiyor. Kendisini orada göreceksiniz. İşte ben size söylemiş bulunuyorum. Kadınlar korku ve büyük sevinç içinde hemen mezardan uzaklaştılar. Koşarak İsa'nın öğrencilerine haber vermeye gittiler. İsa ansızın karşılarına çıktı. Selam dedi. Yaklaşıp İsa'nın ayaklarına sarılarak ona tapındılar. O zaman İsa korkmayın dedi. Gidip kardeşlerime haber verin. Celile'ye gitsinler beni orada görecekler. Evet, İsa Mesih'in dirilişinin bir de elbette farklı o son gün müjde kitaplarında farklı bir ekledikleri farklı şeyler de var. Luka'dan evet.
Yani Markos'ta özellikle mesela kadınların baharat alıp mezara gitmeyi o cenazenin üstünde bir şekilde bazı şeyler dini tören ya da işte o dönemin gelenek göreneklerini yapması için gittiklerini görüyoruz.
Evet yani burada o detayı eklememişler ama bir nedeni
yani
vardı o kadınların orada bulunmasının.
Her bölümlerde bir detay görüyoruz. O yüzden birbirini tamamlıyor. Bir bütündür. Farklı detaylar, ayrıntılar veriyor bize. Bir amaç için gidiyor. Hatta diğer bir detay yolda şey tartışıyorlar. Mezarın girişindeki taşı
nasıl yuvarlayacak?
Kim bizim için yuvarlayabilir kaldı? Çünkü çok ağır bir taş.
Evet, evet.
Güçleri yetmez. Onu konuşurlarken büyük ihtimalle de bir sevinç yoktu sonuçta ortada. Daha yeni bir olay, taze bir olay. O kırılmışlıkla ilerlerken büyük bir olay gerçekleşiyor. Yani gittiklerinde hiç beklemedikleri bir şey karşılıyor onlar. Bir deprem.
Kesinlikle. Diğer havaliler, diğer mektuplarda nasıl görüyoruz? Nasıl anlıyorlar? Çünkü İsa Mesih ölüyor, kendini feda ediyor. Cumartesi ne oldu? Yani neredeydi İsa Mesih? Öldü. İnanmıyoruz. Yani bir ruhen, bir yaşam var. Bedeni orada. Henüz dirilmemiş. O zaman İsa Mesih'e ne oldu? Ve elbette farklı anlatımlar var. Kutsal kitaba bakmadan önce elbette o seninle daha önce konuştum. Anastasis. Özellikle Kariye Kilisesi'nde bulunan o
yani ölüler ünlü ikona. Inmesi.
Orada diyor yani ölüler diyarına indi. Ne yaptı orada? Niçin indi? Bir anlamda sonra İbraniler 2'de özellikle net bir şekilde anlattığı gibi ölümü alarak o ölümü yendi. Ölüm öldü derler ya. Ölümü öldürüyor İsa Mesih ve ölü olan insanları artık kötü olanın egemenliğinden kurtarıyor. Ve onu çok net güzel bir şekilde anlatıyor. Aşırı tavsiye ederim eğer fırsatları olursa izleyenlerin, dinleyenlerin bir gidip onu görmeleri. Çünkü birisi vefat ettiğinde o töreni o ikonanın önünde yaparlarmış. Bir nevi hatırlatma. Ölüyoruz bedenen fakat Mesih'te dirileceğiz. Aynı Mesih'in dirildiği gibi. Güzel bir anma şeyleri var ama kutsal kitap.
Tabii o yine teolojik bir tartışma çıkarıyor orada.
Elbette kesinlikle.
Ama sanatsal açıdan çok harika bir şey yani Adem'i ve Havva'yı.
Evet.
Ölüm elinden alıyor.
Evet oradaki evet resmediliş değil de daha çok İsa'nın neyi başardığı, ölümün gücünü kötü olanın elinden alıp artık insanları bir nevi anlattığı benzetmede olduğu gibi kötü olanın evini talan ediyor. Onda olup ölü olan insanlara yaşam verebiliyor artık.
Amin.
Yani, ve veriyor.
O gün biliyoruz ki ölüler diyarına indi. Yani hatta kutsal yazılar ne diyor? Müjdeyi oradakilere söyledi.
Yani, evet.
Zaferi kazandığını, dirilişini bir nevi daha orada ilan etti.
Doğru, doğru. Evet, kutsal kitaba baktığımızda da Paulus Efendi olsun ve diğer yazarlar olsun bu geriye dönüp dirilişe baktıktan sen çok güzel bir şey söyledin. Yani diriliş bizim inancımızın temeli. Hatta birkaç ünlü bir film var. Onun yazarı eşi iman ediyor. İmanını bir nevi geri tekrar ona ateist yapabilmek için bir arayışa giriyor ve bir Hristiyana soruyor. Ya ne yapmam gerekir? Neye karşı çıkayım ki Hristiyanlık bir anlamda eşimin gözünde son bulsun, bıraksın? Diyor ki diriliş. Diliş olmadıysa
işte.
Hristiyanlık hiçtir.
Mesih ve dediği öğretileri yanlıştır. Boş.
Evet. Bunu elbette sen bir ayetle biraz önce paylaştın. Ve onun dışında başka neler görüyoruz? Paylaşmak ister misin?
Yani çok değerli şeyler katıyor aslında bu diriliş. Ölüm ve diriliş Mesih'in bu dünyaya esas geliş amacıydı zaten. Ve dirilişi özellikle teolojik olarak birçok şeyi bize sunuyor. Büyük bir lütuf, büyük bir kurtuluş. Hatta Cuma günü o özellikle andık İsa Mesih'in ölümünü. İyi Cuma da deniliyor.
Doğru.
Kimin için iyi? Aslında biz günahkarlar için iyi. Yoksa onun için iyi olan bir zaman değildi. Ama bizim için şu açıdan iyi, bizi birçok şeyden kurtarıyor. Yani öncelikle bizim için bir kefaret veriyor. Çünkü kutsal yazılar diyor ki günahın ücreti ölüm. Ama Tanrı'nın armağanı Rabbimiz Mesih ise daha sonsuz yaşamdır. Bu şekilde bize büyük bir lütuf veriyor, sonsuz yaşam veriyor. Bizim yerimize bir şey ödüyor, bir bedel ödeniyor. Oraya baktığımızda aynı zamanda bizi Tanrı'yla barıştırıyor. Yani özellikle 2. Korintliler 5. bölümde onu söylüyor. 19. ayette birçok şey anlatıyor tabii ki ama özellikle diyor ki Tanrı insanların suçlarını saymayarak dünyayı Mesih'te kendisiyle barıştırdı ve barıştırma sözünü bize emanet etti. Yani bu söz barıştırma sözüdür. Mesih'in dirilişi barıştırma haberidir. Neyi? Tanrı'yla insanı barıştırdı. Dolayısıyla bize İsa düşmanlarınızı sevin diyor. Çünkü insanı da insanla barıştırmak istiyor. Ve dolayısıyla bize de bir görev veriyor. Tanrı'yı tanımayan insanları Tanrı'yla barıştırma görevi, tanıştırma görevi ve aynı zamanda günahın gücünü kırıyor. Nasıl? Günah hala yok mu? Var elbette. Günah var. Dünyada olduğumuz sürece de var olacak. Ama Koloseliler diyor ki özellikle 2. bölümde 14-15 ayeti o silahları elinden aldı. Karanlığın hükümranlığının o silahlarını neyi ölümü neyi işte
ölüm korkusu.
Mahkumiyeti veya köleliği. Çünkü önceden günaha köleydik ama Mesih'in ölümü sayesinde artık onun lütfuyla o günahı işlememeyi seçebilecek güce kavuşuyoruz. Yoksa insan bir makine gibi sürekli günah üretiyoruz.
Kesinlikle.
Sürekli günaha köreyiz. Yani
doğru.
Birçok şey veriyor bize aslında dirilişiyle. O yüzden çok önemlidir.
Bu söylediğin sözleri İbraniler 2 aklıma geliyor hep. Şöyle yazıyor yazar o İbraniler 2'de. Bu çocuklar etten ve kandan oldukları için İsa ölüm gücüne sahip olanı yani iblisi ölüm aracılığıyla etkisiz kılmak üzere onlarla aynı insan yapısını aldı. Bunu ölüm korkusu güzel yüzünden yaşamları boyunca köle olanların hepsini özgür kılmak için yaptı. Hazır mı? ismimiz de var. Kuşkusuz o meleklere değil, İbrahim'in soyundan olanlara yardım ediyor. Hani ölüm korkusunu alabilmek için o ölümü tatmak zorunda. Yani ölümü tatmamış bir insan, ölümü yenmemiş bir insan bana nasıl olur da ölümden korkma diyebilir. O ölüm, yani sen de tadacaksın, ben de tadacağım. Nasıl bir şey olduğunu sen de bilmiyorsun, ben de bilmiyorum.
Doğru.
Onu tadıp onun üstesinden gelen biri. O nedenle diyorlar ya, ölümü öldürdü. Hı-hı. O ölüm korkusunu yendi. Elindeki o korku gücünü elinden aldı.
O yüzden diyor ya, ey ölüm zaferin nerede? Ey ölüm dikenin nerede? Hı-hı. Artık tamamen o şey geçiyor dediğin gibi. Yani o korku, o kölelik. Yani şeytanın bize karşı kullanabileceği son silah ölümdür.
Doğru.
Ve kutsal yazılar diyor ki ölümü onun elinden aldıktan sonra bize ne yapabilir?
O Petrus'un durumu mesela. Hı-hı. Neden inkar etti İsa Mesih'i? Korktu.
Aynen öyle.
İsa Mesih'e yapılanlar bana yap... Neden havariler kaçtı?
Hı-hı.
Korktu. Ölüm korkusu var üzerlerinde. Fakat aynı havariler elçilerin işlerine baktığımızda...
Dirilişten sonra...
Böyle vaaz veriyorlar, dersin ki ya karşındaki Sanhedrin, yani bunlar İsa'yı çarmıha gerdiren elemanların karşısında çıkıp... Aynı İsa gibi, aynı yetkinlikte çıkıp imanlarını savunabiliyorlar.
Hatta bir yerde diyor, sizin çarmıha gerdiğiniz Rabbisa'nın yaptıklarıyla övünüyoruz. Onlara artık bir meydan okuma başı.
Kesinlikle. Ve hemen onu üstlenmeleri bence çok önemli. Şey yok arada, yani bu sözleri görüyoruz, okuyoruz. İsa Mesih diriliyor, elçinin işleri, bir de kutsal ruhun verilişi var. Elbette Pentekost günü, yani zamanı geldiğinde onu da kutlayacağız. Pentekost gününden hemen sonra bir paylaşma başlıyor. Ve ana mesaj hep İsa Mesih dirildi. O ölümü yendi.
Amin.
O ölümü yendiği için de sen de ben de artık özgür kılındık. Ama yani Pavlus'un efendinin tamamladığı gibi istediğimizi yapalım diye mi özgür kılındık? Hayır. Kötülüğün işlerini yapmaktan özgür kılındık. Artık Tanrı'nın işlerini yapabiliriz. O senin bahsettiğin görev, barıştırma görevi.
Çünkü yeni bir egemenliğin altındayız. Demek ki bir nevi yeni bir egemenliğin, krallığın askerliğini yapıyoruz. Evet. Ya da vatandaşıyız.
Hizmetini
yapıyoruz.
Doğru,
o zaman günaha köleyken bir nevi günah ürettiğimiz gibi özgürlüğe ve iyiliğe köleyken onu üretmemiz gerekiyor.
Doğru. Doğru doğru. Bir hizmet her zaman olacak.
Hı-hı.
Bir şeyi amaç uğruna yaşıyoruz devamlı.
Hı-hı.
Biz ne uğruna yaşıyoruz? Yani ya zaten öleceğiz. Tadını çıkaralım bu dünyanın. Ya da yaşayabildiğimiz kadar yaşayalım. Hep böyle dünyasal gözle bakıyoruz ama son dakikaya geldiğinde insanlar şey yapar böyle. Daha dindar olmaya başlarlar ya. Din olmasa bile bir içsellik, bir ruhsallık, bir şeyler gelmeye başlar. Hazır böyle the New Age tarzında böyle inanışlar ortaya çıkar. Neden? Çünkü bir ölümle yüzleştiğinde bir şeylik olur ya, bir netlik olur. Artık şey yoktur. Ah şunu da yapayım, bunu da yapayım. Zaman kalmadı. Böyle yüz yüze bakıyorsun.
Bilinmezlik.
Yani o kameranın o lensindeki o bulanıklığı böyle alır bir anlamda. Net görürsün. Ya ben neye inanıyorum? Ne için yaşıyorum diyebiliyorsun. Bence bu İsa Mesih'in dirilişi bir anlam bizi uyandırıyor.
Yani... Öyle ya. Öğrenciler en büyük uyanışı yaşadılar. Yani hepsi zaten her zaman söylüyoruz. İsa'nın öğrencileri, Yahuda'yı ayırırsak, Yuhanna Patmos Adası'nda sürgündeydi. Öyle doğru. Mahvoldu hayatının sonunda.
Evet.
Diğer bütün elçiler de şehit edildi. Yani ve bu adamlar kaçan adamlardı.
Doğru.
Ama dirilişten sonra korkusuz adamlar olmaya başladılar.
Doğru. İşte ölüm korkusu alındığı için sen beni öldürsen bile bedenime zarar verebilirsin. Ruhen ben Tanrı'da özgür olduğum için zaten onlayım.
Öyle. O yüzden canı da ruhu da cehennemde mahvedebilen Tanrı'dan korkun diyor. Yani... Sadece cana karşı savaşan başka da bir şey yapabilecek güce sahip kimse yok. Yani insan sadece senin canını alır, bu kadar. Ama diyor ki yani sonrasında biz neyle yaşarsak o şekilde karşılanacağız zaten. Nasıl bir imanla gidiyoruz oraya? İmanımız gerçekten Tanrı'nın hoşnut kaldığı bir imansa, gerçek bir imansa ki kutsal yazılar dirilişle birlikte ne diyor? İsa Mesih'i kim Rab ve kurtarıcısı olarak kabul ederse o kişi kurtulacak. Böyle bir iman kurtarır bizi. O zaman neyden korkayım kutsal yazıların dediği gibi.
Doğru. Hazır demiştik Petrus hemen kutsal ruhu alır almaz bir vaaz veriyor. Elçiler 2'de 2.24'te şöyle diyor. Tanrı'nın belirlenmiş amacı ve öngörüsü uyarınca enize teslim edilen bu adamı yasa tanımaz kişilerin eliyle çarmıha çivileyip öldürdünüz. Tanrı ise ölüm acılarına son vererek onu diriltti. Onun ölüme tutsak kalması olanaksızdı. Mümkün değildi.
İsa'nın sözünü hatırlatıyor bana. Canımı vermeye de tekrar onu almaya da yetkim var diyor. Yani bir insan bunu söyleyemez ve bunu yapamaz. Bir insan kendi eliyle canını teslim edip sonra da geri alamaz.
Evet.
Ve İsa tamam çarmıha gerildi ama öldürülmedi. Nasıl öldürülmedi? Aslında kendisi artık o saat geldiğinde dedi ki baba ruhumu ellerine teslim ediyorum. Kendi söyledi çünkü benim yetkim var. Sonra kendisi tekrar sonuç olarak geri alıyor.
Narnia kitabı geliyor aklıma. Buraya geldim. İnsanlar bazen canlandıramıyor aklında. Yani İsa Mesih öldü, dirildi. Neden oldu? O Narnia kitabında C.S. Lewis direkt elbette aslan karakteri ve oradaki insanlarla birlikte onu daha hikayesel anlamda güzel bir şekilde anlatıyor.
Çok güzel, evet.
O dirilişinden hemen sonra söylediği bir söz var. Yani kötü olan, oradaki cadı, kötü olan daha derin bir öğretileri, büyüyü bilmiyor diyor. Onun amacı İsa Mesih'in ölmesiydi. Ölüp son bulacağını sandı. Fakat ölüm dirilişi mümkün kıldı. Yani kötü olanın yaptıkları bile, insanların ettiği küfürler, aşağılamaları bile Tanrı'nın işinin bir parçası oldu.
Tanrı Mezmur 22'de olduğu gibi. Kötülüğü iyiliğe dönüştürüyor.
Dönüştürüyor. Aha. Ve onlar aracılığıyla yapıyor bunu. Yani onları bir planın bir parçası. Biz acı çektiğimizde de bu nedenle şey yapamayız. Ha bak acı çektim böyle son buldu. Hayır, Tanrı onu asla bırakmaz. O Tanrı'nın elindeyse o acımız, o gözyaşlarımız bir nevi. Tanrı onu iyiliğe çevirecektir çünkü karakteri bu.
Amin, o güçtedir yeter ki
yani
biz
başlangıçtan beri de bunu yapıyor zaten. Bir nevi güvenimiz onda ve güvenimiz gördüğümüz gibi dirilişte boşa çıkmıyor. Ve çıkmayacaktır bu nedenle de. Yaşamımızı ona adamak bir dünyanın gözünde şey olabilir. Boşa harcanan bir zaman. Yani bir pastör olduğunu söylediğinde ya da bir inanca bu kadar bağlı olduğunda insanın gücü ya şunu yapamıyorsun, bunu yapamıyorsun. Yani şunları tadamıyorsun gibi algılanıyor. Ama sen de benim tattığımı tadamıyorsun o zaman. Yani aynı düşünceyle bakacak olursak.
Aynen öyle.
Ve günün sonunda hangisi kalıcı, hangisi geçici? Ve hangisi bizi değiştiriyor? Hangisi bizi geçici şeylerle zamanımızı alıyor?
Görünenler geçici, görünmeyenlerse sonsuza dek kalıcıdır, kalıcıdır diyor kutsal yazılar.
Amin, amin. O zaman son olarak İsa Mesih dirildi.
Amin, gerçekten dirildi. Paskalyanız kutlu olsun.
Sizin Paskalyanızı kutluyoruz. Çok teşekkürler bize bu özel podcast'te eşlik ettiğiniz için. Dileriz Rab esenliğini verir sizlere. İsa Mesih'in esenliği sizlerle birlikte olsun. Esen kalın. Görüşmek üzere.